Ayrım 3. Kabil, José Saramago, sayfa 28. Hayat onlara kötü davranmadı. Çalışmaya yatkın olmadıkları belli olmasına rağmen kervana kabul edildiler, kim olduklarına ve nereden geldiklerine dair pek bir açıklama yapmaları gerekmedi. Kaybolduklarını söylediler. Sonuçta durum da buydu zaten. Onlar, efendinin çocuklarıydı. Doğrudan doğruya onun tanrısal ellerinin eseriydiler. Ama bu durumu oradaki kimse bilemezdi. Kendileri ile Tanrı misafirler arasında hiçbir fizyonomik fark görmüyorlardı. Hatta hepsinin de aynı ırka mensup olduğu bile söylenebilirdi. Siyah saçlar, esmer ten, koyu renk gözler, kalem kaşlar. Habil doğduğunda onun pembe beyaz teniyle dünyaya gelişi bütün komşuları şaşırtacaktır. Sanki bir meleğin ya da baş meleğin, hatta affınıza sığınarak söylüyorum, bir kerubinin oğluydu. Mercimek yemekleri hiç eksik olmadı. Adem'le Havva'nın ücret almaya başlaması da çok zaman almadı. Bu pek az, neredeyse sembolik ücret, yine de hayata bir adım atmaktı. Kol gücüyle çalışmanın sırlarına yalnızca Adem değil, Havva da yavaş yavaş vakıf oldu. Sonuçta o da düşes olmak için doğmamıştı ya. İpe kaygan düğüm atmak gibi basit işlemleri de, parmaklarına batırmadan iğne kullanmak gibi karmaşık işlemleri de öğrendiler. Kervan, ticaret yapmak için birkaç hafta önce ayrıldığı köye geri döndüğünde, onlara başlarını sokacakları bir çadır ve döşek verdiler. Bu ve ardından gelen başka istikrar dönemleri sayesinde Adem nihayet toprağa kazmayı ve işlemeyi, açılan toprağa tohum atmayı öğrendi. Hiçbir efendinin, hiçbir tanrının yaratamayacağı yücelikte bir sanat olan budamayı bile öğrendi. Kendisine verilen aletlerle çalışmaya başladı. Sonra yavaş yavaş kendi malzemelerini toparladı ve birkaç yılın sonunda komşuları onu iyi bir çiftçi olarak kabul ettiler. Cennet bahçesinde ve çöldeki kervanda geçen zaman, çalılar ve dikenler, bulanık sulu dere yavaş yavaş belleklerinden silindi, hatta kimi zaman nedensiz yaşanmamış, rüyada bile görülmemiş ama bir başka yaşamın, bir başka yaşam tarzının, farklı bir yazgının önceden hissedilmiş uydurmaları gibi geldiği bile oldu. Havva'nın belleğinde Azrail'e, efendinin eserlerini kesin bir ölümden kurtarmak için emirlerin ihlal etmiş kerubiye ayrılmış bir köşe olduğu doğrudur. Ama bu yalnızca kendisine sakladığı, kimseye açmadığı bir sırdı. Gün geldi, Adem bir toprak parçası satın alabilir ve burası benim diyebilir oldu. Bir tepeye sırtını dayamış, kaba kerpiçten bir ev yükseltebildi. Üç oğlu, Kabil, Habil ve Şit artık burada doğabilirdi. Üçü de yaşamların uygun döneminde, mutfak ile salon arasında 4 ayak üzerinde emekliye geldiler. Mutfakla tarla arasında da emeklediler. Çünkü büyük iki oğlan yaşları geldiğinde henüz gencecik olmanın verdiği saf kurnazlıkla ailenin eşeğine binerek babaların çalıştığı yere götürülmeleri için geçerli olsun ya da olmasın bütün gerekçeleri kullanıyorlardı. Bu iki oğlanın eğilimlerinin benzer olmadığı çok çabuk fark edildi. Habil keçilerle ve oğlaklarla birlikte olmayı tercih ederken Kabil çapalardan, dirgenler ve tırpanlardan büyük keyif alıyordu. Biri kendi yolunu hayvancılıkta çizmeye çalışırken, diğeri tarıma atılma hevesindeydi. O dönem ekonomisinin en önemli iki sektörünü tamamen kapsayan bu aile içi el emeği paylaşımının tamamen tatminkar olduğunu kabul etmek gerekir. Komşuların ortak görüşü bu ailenin geleceği olduğu yönündeydi. Çok yakında görüleceği gibi efendinin her zamanki kaçınılmaz yardımıyla, bunun için vardı o, bir gelecekler olacaktı. Çok küçük yaştan beri Kabil ile Habil dünyanın en iyi dostuydu. Kardeş gibi bile gözükmüyorlardı. Biri nereye gitse diğeri de oraya gidiyordu. Her şeyi ortak bir onayla yapıyorlardı. Efendi arzulamış, efendi birleştirmiş onları diyordu köyde kıskanç anneler. Söyledikleri de doğruydu. Ta ki günün birinde yazgı kendini gösterme vaktinin geldiğini düşünene dek bu böyle sürdü. Habil'in kendi sürüsü vardı, Kabil'in de tarlaları. Geleneğin ve dini vecibelerinin gereğini yerine getirerek emeklerinin ilk ürünü efendiye sundular. Habil bir koyunun gevrek etini kızarttı, Kabil de toprağın ürünlerini, birkaç başak ve tohumu sundu. Bunun üzerine bugüne dek açıklanamamış bir şey meydana geldi. Habil'in sunduğu etin dumanının dosdoğru yükselerek sonsuz uzayda yok olması, efendinin onu sunduğu şeyi kabul ettiğinin ve bundan haz aldığının işaretiydi ama Kabil'in de aynı şekilde yetiştirdiği bitkileri dumanı çok yükselmedi. Toprağın hemen üzerinde anında daldı. Bunun anlamı efendinin en ufak minnet duymadan onu reddettiğiydi. Kaygılı, şaşkın Kabil, Habil'e yer değiştirmeyi önerdi. Bu tersliğin nedeni bir hava akımı olabilirdi. Bunun üzerine yerlerini değiştirdiler ama sonuç aynı oldu. Efendinin Kabil'i hor gördüğü açıktı. Böylece Habil'in gerçek karakteri ortaya çıktı. Kardeşin üzüntüsüne katılmak ve onu teselli etmek yerine onunla alay etti. Ve sanki bu da yetmezmiş gibi kendi kişiliğini yüceltmeye koyuldu. Şaşkınlık içindeki ve ne yapacağını bilemeyen Kabil'in karşısında kendini efendinin gözdesi Tanrı'nın seçtiği kişi ilan etti. Bahtsız Kabil hakareti yutmak ve işine geri dönmek zorunda kaldı. Bu sahne bir hafta boyunca şaşmaz bir şekilde tekrarlandı. Bir yanda hep yükselen bir duman, diğer yanda hep elle dokunulabilecek ve havada hemen dağılan bir duman. Ve hep Habil'in merhametsizliği, Habil'in alayları, Habil'in küçümsemesi. Bir gün Kabil kardeşinden yakındaki bir vadiye birlikte gitmelerini istedi. Bir tilkinin oraya saklandığı söylentileri dolaşıyordu ortalıkta. Vadiye vardıklarında sık böğürtlenlerin arasını önceden gizlemiş olduğu bir eşeğin çene kemiğiyle vurarak, yani kalleşçe bir taammütle kardeşini kendi elleriyle öldürdü. Tam o anda, yani olup bitene göre gecikerek efendinin sesi çınladı. Yalnızca sesi çınlamakla kalmadı, kendisi de bizzat göründü. Bunca uzun süre hiç sesi soluğu çıkmamışken, şimdi belirivermişti. Bu iki kardeşin bassız anne babasını cennet bahçesinden kovduğundaki gibi giyinmişti. Başının üzerinde üçlü taç vardı, sağ elinde asayı sallamaktaydı. Değerli kumaştan bir paltoya tepeden tırnağa sarılmıştı. Kardeşine ne yaptın diye sordu. Ve Kabil ona başka bir soruyla cevap verdi. Kardeşimin bekçisi miyim ben? Onu öldürdün. Doğru. Ama ilk suçlu sensin. Çünkü sen benim yaşamımı mahvetmeseydin, onun yaşaması için kendi canımı verirdim. Seni sınamak istemiştim. Sen kimsin ki kendi yarattıklarını sınıyorsun? Ben her şeyin egemen sahibiyim. Bütün varlıklarını da diyebilirsin. Ama ne benim ne de özgürlüğümün sahibisin. Öldürme özgürlüğünün mü? Tıpkı Habil'i öldürmemi önleyebilecekken öldürmeme izin vermekte senin de özgür olduğun gibi. Bütün diğer tanrılarda olduğu gibi sen de olan o yanılmazlık gururunu bir an terk etmen yeterli olurdu. Bir an için gerçekten bağışlayıcı olman, alçak gönüllülük gösterip benim sunduğumu kabul etmen yeterli olurdu. Çünkü onu reddetmemeliydin. Tanrıların ve tüm diğerleri gibi senin de yarattığınızı söyledikleriniz karşısında görevleriniz var. İsyankar konuşuyorsun. Öyle olabilir. Ama seni temin ederim ki eğer ben Tanrı olsaydım başkaldırı seçenlere şükürler olsun. Çünkü yeryüzünün krallığı onların olacaktır derdim her gün. Günaha giriyorsun. Belki ama ne olursa olsun senin kadar büyük bir günah değil. Sen ki Habil'in ölmesine izin verdin. Onu sen öldürdün. Evet doğru. İnfaz eden kol bendim. Ama hükmü sen verdin. Buradaki kanı ben dökmedim. Kabil kötülükle iyilik arasında seçim yapabilirdi. Eğer kötülüğü seçtiyse bunun bedelini ödeyecek. Bağa giren de bağcı kadar hırsızdır dedi Kabil. Bu kan intikam diye bağırıyor diye ısrar etti Tanrı. Eğer böyleyse sen de hem gerçek bir ölümle hem de henüz gerçekleşmemiş bir ölümle intikam alacaksın. Daha açık konuş. İşleyeceğin şey hoşuna gitmeyecek. Bu seni durdurmamışsın. Konuş. Basit. Ben Habil'i öldürdüm. Çünkü seni öldüremezdim. Ama benim niyetim de sen ölüsün. Ne demek istediğini anlıyorum. Ama ölüm tanrılara yasaktır. Evet. Oysa kendi adlarına ya da kendileri yüzünden işlenen bütün cinayetler üstlenmeleri gerekir. Tanrı masumdur. Eğer o var olmasaydı da her şey aynı olurdu. Ama ben öldürdüğüm için karşıma çıkacak herhangi bir tarafından öldürülebilirim. Böyle olmayacak. Seninle bir anlaşma yapacağım. Dışlanan biriyle mi anlaşacaksın diye sordu Kabil. Kulaklarına inanamıyordu. Habil'in ölümü için sorumluluk paylaşımı anlaşması diyebilir. O halde kendi suçluluk payını kabul ediyorsun. Kabul ediyorum ama kimseye söyleme. Bu Tanrı ile Kabil arasındaki bir sır kalacak. Doğru değil bu. Düş görüyor olmalıyım. Tanrılar karşısında bu sık olur. Bunun nedeni sizin niyetlerinize akıl sır ermemesi midir? Öyle denir ya diye sordu Kabil. Benim tanıdığım hiçbir tanrı bu sözleri etmedi. Niyetlerimize akıl sır ermediğini söylemek asla bizim aklımıza gelmez. Tanrısallıkla senli benli olma iddiasındaki insanların uydurduğu bir deyiş bu. İşlediğim suçtan dolayı cezalandırılmayacak mıyım diye sordu Kabil. Benim suçluluk payım seninkini bağışlatmaz. Sen ceza çekeceksin. Ne cezası? Yeryüzünde kaçak ve serseri dolaşacaksın. Bu durumda her önüme gelen beni öldürebilir. Hayır. Çünkü alnına bir damga basacağım. Kimse sana kötülük yapmayacak. Ama benim teveccühümün karşılığı olarak sen de kimseye kötülük yapmamaya çabala dedi efendi. Ve işaret parmağıyla Kabil'in alnına dokununca alnında küçük bir siyah leke belirdi. İşte senin mahkumiyetin işareti diye ekledi efendi. Ama aynı zamanda ömrüm boyunca benim korumam ve denetimim altında kalacağının da işareti. Her gittiğin yerde seni gözeteceğim. Kabul ediyorum dedi Kabil. Tercih şansın yok. Cezam ne zaman başlıyor? Şu andan itibaren. Anne babama veda edebilir miyim diye sordu Kabil. Sana kalmış. Aile işlerine karışmam ben. Ama Habil'in nerede olduğunu öğrenmek isterler elbet. Ve sanırım sen de onu öldürdüğünü söylemeyeceksin onlara. Hayır hayır. Ne? Anne babama veda etmeyeceğim. Yola koyulu halde. Yöle söyleyecek bir şey kalmamıştı artık. Daha Kabil ilk adımını atmamıştı ki efendi ortadan kayboldu. Habil'in yüzü sineklerle kaplıydı. Açık gözlerinde sinekler vardı. Dudaklarının birleşme çizgisinde sinekler vardı. Darbelerden kendini korumak için kaldırdığı ellerinde açılan yaralarda sinekler vardı. Zavallı Habil, Tanrı onu kandırmıştı. Efendi, cennet bahçesinin açılışında acınası bir tercihte bulunmuştu. Rulet döndürülmüştü ve herkes kaybetmişti. Körlemesine atılan okları kimse hedefin tam ortasına isabet ettirememişti. Öldürülen evlatların kaybını telafi etmek için bir oğul doğurma olasılığı yine Adem'le Havva'ya düşmüştü. Ama hayatta neden ve niçin olduğunu bilmeden çocuk yapmaktan başka hedef olmaması pek üzücü. Nihai bir hedefe, son nedene inananlar soyu sürdürmek için derler. Oysa ki bu soyların ne olacağına dair hiçbir fikirleri yoktur ve sanki evrenin biricik ve nihai umuduymuş gibi soyun neden sürmesi gerektiği sorusunu kendilerine hiç sormamışlardır. Efendiyi öldüremediği için Habil'i öldüren Kabil kendi cevabını zaten vermişti. Bu cevap, bu adamın gelecekteki yaşamında hayra yorulacak bir şey hiç değildi. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 34.